Ayrım 19.
Sayfa 200. Onu incelemek, ne ölçüde başarı sağladığını görmek, ilişki kurduğu ve tavsiye edildiği adamları öğrenmek, elde ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, roketler üzerinde çalışmak üzere Mısır'a doğru yola çıkarılması düşünülen yeni Alman bilim adamlarını toplayan kişiyi, bu Alman gencinin ortaya çıkarıp çıkaramayacağından emin olmak. Kendisini hiçbir şekilde göstermemek, hiçbir zaman hiçbir duruma karışmamak. Alman genci temizlenmeden ya da keşfedilmeden önce, ki bu ikisinden birinin gerçekleşmesi muhakkak görülüyordu, onun elde ettiği tüm bilgilerle geri dönmek. Bunu yapacaktı. Yapmaktan zevk almak zorunda değildi. Kendisinden bu istenilmemişti. Bereket versin, kimse ondan yeniden Alman kişiliğine girmekten zevk almasını istememişti. Kimse onların arasına girmekten, onların dilini konuşmaktan, onlarla gülüşüp şakalaşmaktan zevk almasını istememişti ondan. Eğer istemiş olsaydı kuşkusuz reddederdi. İzlenilmesi emredilen genç muhabir de içlerinde olmak üzere hepsinden nefret ediyordu onların. Hiçbir şeyin bu duygusunu değiştiremeyeceğinden emindi. Bunu izleyen gün Leon son bir kez daha Oster ve Miller'in ziyaretine gitti. Leon ve Maddi'den başka yanlarında güneş yanığı tenli, sağlam yapılı, ötekilerden çok daha genç yeni birisi vardı. Miller yeni gelenin yaşını 35 olarak tahmin etti. Adam kendilerine sadece Joseph diye tanıtıldı ve orada kaldıkları sürece ağzını açıp bir kelime bile söylemedi. Maddi Miller'a arabanızı bugün buraya getirdim dedi. Pazar meydanı önündeki genel park yerine bıraktım. Miller arabanın anahtarını verirken ekledi. Odessa'yla buluşmaya gideceğiniz zaman bu arabayı kullanmayın. Önce çok dikkati çeker, sonra da siz eski bir kamp muhafızı olduğu ortaya çıktıktan sonra gizlenmeye çalışan bir fırın işçisisiniz. Böyle bir kimsenin Jaguar arabası olamaz. Gideceğiniz zaman trenle gidin. Miller başıyla bu teklifi kabul ettiğini bildirdi. Ama sevgili arabasından hiçbir biçimde ayrılmamaya kararlıydı. Üstelik de eğer bir aksilik olursa gereken hızı ancak kendi arabasıyla sağlayabileceğini kendisine telkin ediyordu. Maddi devam etti. Evet, bu da şoför ehliyetiniz. Şimdilik görünüşünüze uygun fotoğrafınıza varıncaya kadar her şeyi tamam. Soran herkese bir Volkswagen'iniz olduğunu, plaka numarasının sizi ele verebileceğini düşünerek arabayı bir an önce bıraktığınızı söylersin. Miller şoför ehliyetini inceledi. Fotoğraf onu kısa saçlı ama bıyıksız gösteriyordu. Şimdiki bıyıklarını sırf bir güvenlik tedbiri olarak tanındıktan sonra bıraktığı şeklinde açıklayabilirdi. Kefiliniz olduğundan habersiz kişi bu sabah Kimmed'le birlikte bir gezi vapuruyla Bremerhaven'dan yola çıktı. Bu eski bir SS albayı, şimdiki fırıncı ve sizin eski patronunuzdur. Adı Joachim Eberhard. Göreceğiniz adama yazılmış bir mektup var ondan. Mektubun yazıldığı kağıt kendi mektup kağıdıdır ve bürosundan alınmıştır. İmza ise kusursuz bir biçimde taklit edilmiştir. Mektupta sizin çok güvenilir, tanındıktan sonra çok kötü durumda kalmış eski bir SS olduğunuz söyleniyor. Yeni belgeler ve yeni bir kimlik belgesi almanız için yardımda bulunulması isteniyor. Leon mektubu Miller'a verdi. Miller mektubu okuyup yeniden zarfına koydu. Kapatın artık zarfı dedi Leon. Miller denilemi yaptı. Mektubu götüreceğim adam kim diye sordu. Leon üstünde bir ad ve adres yazılı bir kağıt çıkardı. Bu dedi. Nürnberg'de oturuyor. Savaş sırasında ne iş gördüğünden emin değiliz. Çünkü yeni bir ad altında yaşadığı muhakkak. Yalnız emin olduğumuz şey şu. Odessa'da çok yüksek bir yeri var. Odessa'nın Kuzey Almanya'daki güçlü bir eli olan Eberhard'ı tanımış olabilir. Bu fotoğraf fırıncı Eberhard'ın. Ziyaretine gideceğiniz adam onu tarif etmenizi isteyebilir. O bakımdan fotoğrafı iyice inceleyin, tamam mı? Miller Eberhard'ın fotoğrafına bakarak olumlu anlamda başını salladı. Hazır olunca Eberhard'ın gemisi kıyı ve tekne arasındaki radyo telefon menzilinin dışına çıkıncaya kadar birkaç gün beklemenizi teklif edeceğim. Gemi henüz Almanya kıyıları açığındayken mektubu götüreceğimiz adamın Eberhard'la bir telefon konuşması yapmasını istemiyoruz. Gemi Atlas Okyanusu'na açılıncaya kadar bekleyin. Bence adamı gelecek perşembe sabahı görün. Miller başını salladı. Peki, perşembe sabahı. Son bir şey daha dedi Leon. kendi arzunu veren Rochman'ı bulmak çabamızın yanı sıra biz de bazı bilgiler isteyeceğiz. Nasır'ın roketlerini yapmak için Mısır'a gönderilecek bilim adamlarını şimdi kimin topladığını öğrenmek istiyoruz. Bu toplama işlemi Odessa tarafından burada Almanya'da yapılıyor. İşlemi yürüten yeni görevlinin kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. İkincisi, bizimle temas edin. Genel telefonları kullanın ve şu numaraya telefon edin. Münir'e bir kağıt verdi. Ben olmasam bile bu numarada daima birisi bulunacaktır. Bir şey olduğu zaman hemen telefon edin. Grup 20 dakika sonra gitti. Kendilerini Münih'e götüren arabanın arka koltuğunda Leon ve Joseph yan yana oturmuşlardı. Köşesine büzülmüş olan İsrail ajanı susuyordu. Bayrot'un ışıklarını arkada bıraktıkları zaman Leon dirseğiyle Joseph'i dürttü. Neden düşüncelisin böyle? İşler pekala yolunda gidiyor. Joseph ona baktı. Miller denen bu adama ne dereceye kadar güvenilebilir? Ne dereceye kadar mı? Odessa'ya sızmak için elimize geçen bulunmaz fırsattır bu. Oster'ı duydun. Eğer aklını kullanırsa her yerde kendini eski bir SS olarak kabul ettirebilir. Joseph kuşkularını bırakmamıştı. Bana verilen emir onu göz altında tutmak. Harekete geçer geçmez ense kökünde bitmek, gözlerimi ondan ayırmamak, tanıştığı adamlarla bu adamların Odessa'daki görevlerine haber vermek. Ben olsam onun yalnız gitmesine izin vermez ve işi onun gerekli gördüğü zaman telefon etmesine bırakmazdım. Ya telefon etmezse? Leon kendini güç tutuyordu. Daha önce bu konuda tartıştıkları belliydi. Bir daha dinle beni, dedi. Bu adamı ben buldum. Odessa'ya sızması fikri de benim. Benim ajanım o. Böyle birisini, Yahudi olmayan birisini bulmak için yıllarca bekledim. Peşine birini takıp ele veremem onu. O amatör, ben ise profesyonelim, diye homurdandı ajan. Ama o âli ırktan. Bize faydalı olmaktan çıkıncaya kadar Odessa'nın Almanya'daki başta gelen 10 adamının adlarını vermiş olacaktır bize. Sonra biz teker teker onlarla uğraşırız. Bunlardan birinin roket uzmanlarını toplayan kimse olması gerek. Merak etme, onu bulacak ve Kahire'ye göndermeyi düşündüğü bilim adamlarının adlarını öğreneceğiz. Miller, Bayrut'taki evin penceresinden yağan karı seyrediyordu. Toplanan roket uzmanlarını izlemek onu ilgilendirmediği için telefon etmeye hiç niyeti yoktu. Onun tek bir hedefi vardı, Edward Rochman. 12. Bölüm. Peter Miller nihayet 19 Şubat çarşamba akşamı Nürnberg'e doğru yola çıkmak üzere Bayrut'taki evinde Alfred Oster'a veda etti. Kapıda genç adamın elini sıkan SS subayı, "Talihin açık olsun Kolb," dedi. "Bildiğim her şeyi öğrettim sana. Şimdi son bir öğütte bulunacağım. Bu durumu ne kadar sürdürebilirsin bilmiyorum. Ama fazla sürmez herhalde. Eğer herhangi birisinin senden şüphelendiğini sezersen sakın tartışma. Çekil aralarından ve asıl kimliğine dön." Genç muhabir yol boyunca yürümeye başladığı sırada Oster kendi kendini "Bundan daha delice bir şey olamaz," diye mırıldanarak kapıyı kapattı ve yanan ocağın başına döndü. Miller bir millik yolu inerek genel otomobil parkını geçti ve istasyona geldi. Baviera tipi saçakları kapılarının ve pencerelerinin üstünde sivri tepelikleri olan küçük istasyonda Nürnberg'e bir bilet aldı. Turnike'den geçip rüzgarlı platforma çıktığı sırada biletleri toplayan memur, "Bir süre bekleyeceksiniz efendim," dedi. "Nürnberg treni epey gecikecek bu gece." Miller şaşırdı. Alman demir yolları tam saatinde gelip tam saatinde hareket etmekle ünlüydü. "Ne oldu?" diye sordu. Bilet memuru demir yolunun kaybolduğu karla örtülü vadiyi ve birbirlerinin üstüne yığılı duran tepeleri göstererek "Çok fazla yağan kar yolu kapatmış," dedi. "Kar temizleme aracı gönderilmiş, açmaya çalışıyorlarmış." Gazetecilik hayatı onu bekleme salonlarından bezdirmişti. Yorgun, üşünmüş ve rahatsız bir durumda uzun zamanlarını harcamıştı buralarda. İstasyonun küçük büfesinde bir kahve içerek biletine baktı. Bilet delinmişti. Aklı park yerindeki arabasına gitti. Arabayı Nürnberg'in öbür başında kendisine verilen adresten birkaç kilometre öteye bıraksa, bu görüşmeden sonra kendisini başka bir araçla başka bir yere gönderirlerse Jaguar'ı Münih'te bırakabilirdi. Bir garaja bile bırakıp göze görünmemesini sağlardı. Kimse bulamazdı ondan sonra arabayı. Ancak iş bittikten sonra çıkarırdı ortaya. Üstelik eğer durum gerektirirse çabucak ortalıktan yok olmasını da sağlayacak bir yoldu bu. Baviera'da herhangi bir kimsenin kendisinden ve arabasından söz edildiğini duymuş olmasını düşünmeye gerek yoktu. arabanın çok dikkat çektiği konusunda Martin'in uyarısını hatırladı. Aynı zamanda bir saat önce işin içinden çabuk sıyrılmasını öğütleyen Oster aklına geldi. Arabayı kullanmak tehlikeliydi elbette ama yaya kalmak da ondan daha az tehlikeli değildi. Konuyu 5 dakika daha düşündü, sonra kahvesini yarım bırakarak istasyondan çıktı. 10 dakika sonra Jaguar'ın direksiyonu başında şehirden uzaklaşıyordu. Nürnberg'e varması uzun sürmedi. İstasyon yakınlığındaki küçük bir otelde oda ayırttı. Arabasını 2 blok ötedeki yan bir sokakta park etti ve kral kapısından Albrecht Dürer'in duvarlarla çevrili orta çağ şehrine girdi. Sokak lambaları ve ışıklı pencereler duvarlı şehrin acayip şekilde sivri çatılarını, süslü pencere ve kapı pervazlarını aydınlatıyordu. İnsanın kendisini orta çağda Almanlara ait eyaletlerin en varlıklı ticaret şehirlerinden biri olan Franconia krallarının yönettiği Nürnberg'de sanması kolaydı. Güç olan çevresinde gördüğü yapıların her tuğla ve taşının 1945'ten sonra konulduğunu düşünmekti. Ahşap evleri ve kaldırım taşı döşeli sokakları 1943'teki müttefik bombardımanından sonra bir kül ve maloz yığını haline gelen şehir, orijinal halinin gerçek mimarlarına ait olanları esas tutularak kılı kırk yararcasına yeniden yaratılmıştı. Aradığı evi pazar meydanından 2 sokak ötede hemen hemen San Sebald Kilisesi'nin çifte kulelerinin altında buldu. Kapıya takılan tabeladaki ad, Bremen'deki eski SS albayı Joachim Ebert'in sahte tavsiye mektubu zarfının üstünde yazılı adı tutuyordu. Miller bu adamla hiç karşılaşmamış olduğu için Nürnberg'deki bu evde oturan adamın da onunla karşılaşmamış olmasını diliyordu. Akşam yemeğini yiyecek bir yer aramak üzere yeniden pazar meydanına döndü. 2-3 geleneksel Franconia lokantasının önünden geçtikten sonra meydanın köşesinde ve San Sebald'ın kapıları karşısında kırmızı kiremit damından soğuk gece göğüne kıvrıla kıvrıla dumanların yükseldiği küçük bir sosis lokantası gördü. Meraklı sahibinin üstlerindeki sabah kremini temizlediği mor funda sakslarının saçak gibi süslediği bir balkonu olan sevimli küçük bir yerdi burası. Lokantanın sıcak ve neşeli havası Miller'e bir dalga gibi sardı. Tahta masaların hepsi doluydu. O sırada köşedeki masadan bir çift kalktı. Miller'in yanından geçerlerken afiyet dilediler. Karşılıklı gülümsemelerden sonra Miller onlardan boşalan yere oturdu. Lokantanın özel yemeği olan ve bir tabak içinde 12 adet sunulan baharlı küçük sosislerle bir şişe yerli şarap ısmarladı. Yemeğini yedikten sonra ardına yaslanarak 2 asbahın yardımıyla kahvesini içmeye başladı. Hiç uykusu yoktu. Ocakta yanan kütükleri seyretmek, köşedeki bir masada kol kola oturmuş müziğe uygun şekilde 2 yana sallanarak güftenin sonuna geldikleri zaman seslerini iyice yükseltip eski bir Franconia meyhane şarkısını söyleyenleri dinlemek çok hoştu. Uzun süre 20 yıl önce cinayetler işlemiş bir adamı bulmak için hayatını tehlikeye atmanın ne anlamı olduğunu düşündü. İşin ucunu bırakmaya, bıyıklarını kesmeye, saçlarını büyütmeye, Hamburg'a ve Sigi'nin ısıttığı yatağa dönmeye karar verir gibi oldu. Garson geldi, neşeli bir gülümsemeyle "Bitte schön, lütfen efendim" diye eğilerek masanın üstüne hesap pusulasını bıraktı. Cüzdanını çıkarmak için elini cebine attığı zaman parmakları bir fotoğrafa değdi. Çıkarıp uzun bir süre baktı. Soluk, kirpik dipleri kırmızı gözlü ve gümüş şimşek sembollü, siyah klapalı yakanın üstündeki fare kapanı ağızlı bir yüzle ona baktı. Miller fotoğrafın bir ucunu masada yanan kandilin alevine tuttu. Fotoğraf yanıp kül olduktan sonra da külleri bakır kül tablasına attı. Bu fotoğrafa artık ihtiyacı yoktu. Görür görmez yüzü hatırlardı. Hesabı gördü, paltosunun düğmelerini ilikledi ve oteline gitmek üzere dışarı çıktı. O sıralarda Mackensen'de kızgın ve ne yapacağını şaşırmış bir halde kurt adamın karşısında onu dinliyordu. Ne cehenneme gidebilir bu adam? Yeryüzünden uçup gidemez ya, havaya karışıp kaybolamaz ya. Almanya'da öyle göze çarpan bir arabası var ki 500 metre öteden tanır insan. 1,5 aylık bir aramadan sonra gelip hiçbir yerde ona rastlamadığını haber veriyorsun bana. Mackensen onun hırsının geçmesini bekledikten sonra konuştu. Ama doğrusu da bu. Hamburg'daki dairesini kontrol ettim. Sözde arkadaşıymışım gibi onun kız arkadaşı ve annesiyle konuştum. İş arkadaşlarıyla ilişki kurdum. Hiçbiri bir şey bilmiyor. Tüm bu süre içinde arabası bir garajda olmalı. Yağ yarıldı, o da içine girdi sanki. Londra dönüşü Köln Havaalanı otomobil parkından güneye doğru yola çıktığından beri ortada yok. Onu bulmak zorundayız diye tekrarladı kurt adam. Bu arkadaşımıza yaklaşamamalı. Felaket olur bu. Ortaya çıkacak dedi Mackensen inançla. Er geç ortaya çıkacak. O zaman yakalayacağız. Kurt adam kiralık katilin sabır ve mantığına saygı duydu. Ağır ağır başını salladı. Peki dedi. Öyleyse benim yakınımda ol. Buradaki bir otelde kal. Beraber bekleyelim. Yakınımda olursan seni daha çabuk bulurum. Baş üstüne efendim. Şehirdeki otellerden birinde bir oda tutacağım ve size telefon edip nerede olduğumu bildireceğim. İstediğiniz zaman beni orada bulabilirsiniz. İyi geceler dileyerek çıktı. Müller ertesi sabah saat 9'dan az önce geceden gelip bulduğu evin önündeydi. Pırıl pırıl parlatılmış zili çaldı. Adamı işine gitmeden önce yakalamak istiyordu. Kapıyı bir kız açtı. Onu misafir odasına alarak ev sahibini çağırmaya gitti. 10 dakika sonra odaya giren adam 55 yaşlarında, açık kahverengi saçlarının şakakları ağarmış, ağır başlı ve kibar tavırlı bir erkekti. Odadaki dekor da eşyalar da ince bir zevki ve büyük bir varlığı dile getiriyordu. Bir bakışta karşısındaki adamın ucuz pantolonuyla işçi ceketinin değerini veren adam beklemediği konuğuna hiçbir merak duymadan baktı. Sakin bir sesle "Bir isteğiniz mi var?" diye sordu. Misafir odasının varlıklı görünüşü içinde iyice şaşkına dönmüş ve rahatı kaçmış olan konuk "Bana yardım edersiniz diye umuyorum Bay Doktor" dedi. "İyi ama Biram'ın buradan pek uzakta olmadığını biliyorsun herhalde" dedi Odessa'nın adamı. "Oraya gidip sekreterimden bir randevu isteyemez miydin?" "Bana gerekli olan bir iş yardımı değil" dedi Müller. Hamburg ve Bremen dolaylarının lehçesiyle, işçi sınıfının diliyle konuşuyordu. Gerçekten çok şaşırmış bir hali vardı. Fasarya bir yığın laftan sonra iç cebinden çıkardığı bir mektubu adama uzattı. "Size başvurmamı söyleyen adamdan bir tavsiye mektubu getirdim" dedi. Odessa'nın adamı bir şey söylemeden mektubu aldı, açtı ve hızla göz gezdirdi. Hafifçe dikleşti, gözlerini kısarak mektup kağıdının üstünden Miller'a baktı. "Anlıyorum Bay Kolb. Oturun hele." Oturması için yüksek arkalıklı bir sandalyeyi gösterdi Miller'a. Kendisi de bir koltuğa oturdu. Kaşları çatılmış bir halde bir şeyler arar gibi uzun uzun konuğuna baktı. Birden lafa girdi. "Adın ne demiştin?" "Kolb efendim." "Küçük adın?" "Rolf Günther efendim." "Kimliğini belirten bir vesika var mı yanında?" Miller şaşırmış göründü. "Yalnız şoför ehliyetim var. Ver bakayım." Mesleği avukatlık olan adam Miller'ı yerinden kalkmaya ve şoför ehliyetini avucuna koymaya zorlar bir biçimde elini uzattı. Şoför ehliyetini alıp açtı. İçindeki ayrıntıları iyice kafasına yerleştirdi. Ehliyetin üstünden bakarak fotoğrafla yüzü kıyasladı. Birbirine uyuyordu. Gene birden "Doğum tarihin?" diye sordu. "Doğum tarihim mi? Evet, 18 Haziran efendim." "Yılı Kolb?" "1925 efendim." Avukat birkaç dakika daha inceledi ehliyeti, sonra "bekle bir dakika" diyerek kalktı ve dışarı çıktı. Evin arka tarafına düşen ve müşterilerin arka sokaktan geldikleri çalışma odasına girdi. Duvara gömülü kasayı açtı, oradan kalın bir kitap çıkararak sayfalarını çevirdi. Bir rastlantı olarak Joachim Eberhard'ın adını biliyordu ama onunla hiç karşılaşmamıştı. Eberhard'ın SS'teki son rütbesinin ne olduğundan emin değildi. Kitap mektubu onaylıyordu. Joachim Eberhard 10 Ocak 1945'te Ordu SS'inde albaylığa yükselmişti. Birçok sayfa çevirip Kolb'a baktı. 7 tane Kolb ama bir tane Rolf Günther vardı. Kitabı kapayıp yerine koydu ve kasayı kilitledi. Sonra misafir odasına döndü. Konuğu hala iğreti bir oturuşla yüksek arkalıklı sandalyede oturuyordu. Odessa'nın adamı eski yerine yerleşti. "Belki sana yardım edemem" dedi. "Bunu takdir edersin değil mi?" Miller dudağını dişleyerek başını salladı. "Gidecek başka hiç kimsem yok efendim. Beni aramaya başladıkları zaman Bay Eberhard'a gittim. O da bana bu mektubu vererek size gelmemi söyledi. Siz de yardım edemezseniz kimsenin yardım edemeyeceğini söyledi." Avukat koltuğa yaslanarak tavana baktı, düşünceli bir halde. "Madem benimle konuşmak istiyordu, neden telefon etmedi acaba?" dedi. Bu düşüncesinin karşılığını bekleyerek sustu. Miller umutla, "Belki telefonla konuşmak istemedi," dedi, "böyle bir meseleyi." Avukat hor görürcesine bir bakış fırlattı ona. Kısaca, "Olabilir," dedi. "Sen bana önce bu işin nasıl başına sardığını anlat." "O evet, elbette efendim. Yani tanıdı bu adam beni. Sonra da beni tutuklamaya geleceklerini söylediler. Ben de çıktım, değil mi? Yani çıkmam gerekirdi." Avukat derin bir soluk koyuverdi, bezgin bir halde. "Baştan başla," dedi. "Seni kim tanıdı ve ne olarak tanıdı?" Miller derin bir soluk aldı. "Efendim, ben Bremen'deyim. Orada otururum ve orada çalışırım. Anlayacağınız, çalışıyordum bu iş başıma gelinceye kadar. Bay Eberhard'ın yanında, fırında. 4 ay önce bir gün sokakta yürüyordum ki bir tuhaf oldum. İyice hastalanmışım midemden. Bayılmış olmalıyım. Bayıldım, evet, kaldırımda. Beni hastaneye kaldırdılar." "Hangi hastaneye?" "Bremen Genel'e efendim. Testler yaptılar ve kanser olduğunu söylediler. Mide kanseri. Kaderim buymuş diye düşündüm, tamam mı?" Avukat kuru bir sesle, "İnsanların genellikle kaderi bu," dedi. "Ben de öyle düşündüm işte efendim. Ama galiba daha başlarındaymış. Ameliyat edeceklerine ilaç vermeye başladılar. Bir süre sonra da kanser geriledi. Buraya kadar anladığıma göre talihli bir adamsın. Tanınmak meselesi ne peki?" "Tanınmak. Evet, hastanenin hademesiydi, biliyor musunuz? Yahudiydi ve gözlerini benden ayırmıyordu. Nöbetteyken gözleri hep benim üstümdeydi. Tuhaf bir bakıştı bu, anlıyor musunuz? Sıkıntı veriyordu bana böyle bakması. Sanki ben seni tanıyorum der gibiydi. Ben onu tanımıyordum ama onun beni tanıdığı kanısı belirdi bende." Avukatın ilgisi gittikçe artıyordu. "Devam et, devam et," dedi. "Sonra efendim, bir ay önce dediler ki başka bir yere nakledilebilirmişim. Hastaneden çıkardılar. Hastalık sonrası toparlanmam için bir kliniğe yatırdılar. Klinik parasını işçi sigortaları ödedi. Bu arada ben de Bremen Genel'den çıkmadan önce onu hatırlamıştım. Yahudi'yi yani. Haftalar sürmüştü hatırlamam ama hatırlamıştım. Flossenburg'daki tutuklulardan biriydi." Avukat çakı gibi dikildi. "Sen Flossenburg'da mıydın?" "Evet, onu anlatacaktım ben size, değil mi?" "Anlatacağım efendim. Bu hastane hademesini oradan hatırladım. Bremen'deki hastaneden adını öğrendim. Hitler'i öldürmeye kalkıştıkları için kurşuna dizdiğimiz Amiral Canalis'le öteki subayların cesetlerinin yakılmasında kullandığımız Yahudi tutuklular arasında o da vardı." Avukat gene dikkatli ona baktı. "Canalis ve ötekileri kurşuna dizenler arasında mıydın sen de?" Miller omuzlarını silkti umursamazcasına. "Onları kurşuna dizen müfrezeye ben komuta ettim," dedi. "Ama onlar hain de, öyle değil mi? Führer'i öldürmeye kalkışmışlardı." Avukat gülümsedi. "Öyle yaptın diye ben seni ayıplamıyorum ki dostum. Elbette haindi onlar. Canalis müttefiklere casusluk da ediyordu. Generalinden tut da tümen nefeğine kadar hepsi haindi o ordu domuzlarının. Onları öldürmüş olan bir adamla karşılaşacağım hiç aklıma gelmemişti de." Miller hafifçe gülümsedi. "Ama şimdikiler beni yakalamak isteyeceklerdir böyle yaptım diye. Yahudileri öldürmek başka şey. Şimdi birçokları Canalis ve ötekilerin kahraman olduklarını söylüyor." Avukat olumlu anlamda başını salladı. "Evet, bu durum senin başını belaya sokabilir şimdiki Alman yetkilileriyle. Devam et, sonra ne oldu?" "Bu kliniğe götürüldüm ve bir daha o Yahudi hademeyi görmedim. Geçen hafta klinikte telefonla beni aradılar. Fırından telefon ediyorlar sandım. Adam adını söylemedi. Yalnız o olup bitenleri bilen bir durumda olduğunu söyledi. Birisinin Ludwigsburg'daki o domuzlara benim kim olduğumu ihbar ettiğini ve tutuklanmam için yazı hazırlandığını haber verdi.